Ayrım 24.
Onu yazdıran namusunuzdu. Öyle olmasaydı bu mektup beni kırardı ve ağlamazdım. Gururum engel olurdu. Görüyorsunuz ya, sizi niçin sevdiğimi biliyorum. Bir hata işlemekten korkmuyorum. Hakkınızda aldanmıyorum. İlya İliç bu sözleri söyleyen Olga'yı sanki bir ışık halesinin ortasında görüyordu. Gözlerinde aşkın zaferi ve kendi gücünü bilmenin aydınlığı vardı. Yanakları kızarmıştı. Bütün bunların sebebi kendisiydi. Oblomov'du. Kalbinin temiz bir coşkunluğu onun ruhunda bu ateşi yakmış, bu parlaklığı, bu renkleri, bu aydınlığı yaratmıştı. Oblomov kendinden geçmişçesine, "Olga, siz dünyadaki kadınların en iyisi, en ince ruhlususunuz," dedi ve ona kollarını uzattı. "Size yalvarıyorum, bu anlatılmaz mutluluğu bir öpüşle." Olga derhal irkildi. Yüzündeki renk ve aydınlık kayboldu, gözleri öfkeyle doldu. Telaş ve korku içinde haykırdı. "Asla, asla yaklaşmayın bana." Kollarını ve şemsiyesini siper ederek olduğu yerde taş kesildi. Oblomov derhal kendine geldi. Karşısındaki artık o sevimli Olga değil, sıkışmış dudakları ve parlayan gözleriyle bir gurur ve öfke tanrıçasıydı. Utanç ve şaşkınlık içinde, "Affedersiniz," diye mırıldandı. Olga yavaşça döndü ve yürüdü. Omuzunun üstünden ürkek bir bakışla Oblomov'un hareketlerini kolluyordu. Fakat Oblomov'un korkulacak hiçbir şey yaptığı yoktu. Azarlanmış, kuyruğunu kısmış bir köpek gibi yürüyordu. İlkin çabuk çabuk yürüyen Olga, Oblomov'un halini görünce gülmekten kendini alamadı ve daha rahat yürümeye başladı. Fakat zaman zaman heyecanlanıyor, yanaklarının rengi bir gidip bir geliyordu. Yürüdükçe yüzü açılıyor, nefesi rahatlıyor, adımları düzgünleşiyordu. Asla sözünün Oblomov için ne kadar kutsal olduğunu görerek öfkesi yavaş yavaş pişmanlığa dönmüştü. Adımları gittikçe yavaşladı. Sert davranışını mazur göstermek istiyor, konuşmak için bir bahane arıyordu. Oblomov solan çiçeklere bakarak içinden, "Her şeyi berbat ettim," dedi. "İşte şimdi asıl hatayı işledim. Asla. Ah ya Rabbi. Leylaklar geçti artık. Dünkü güzel günde geçti. Mektupta geçti. Bu güzel anda geçti. Hayatımın en güzel anı. Bir kadının bana içinden gelen bir sesle bende güzel olan şeyi ilk defa söylediği an geldi, geçti." Olga durdu, gözlerini eğerek onu bekledi, tatlı bir sesle. "Mektubu bana verin," dedi. Oblomov mektubu vererek hüzünle, "Mektup da leylaklar gibi geçti artık." Olga Oblomov'a iyice yaklaştı, başını önüne eğdi. Gözleri neredeyse kapanmış, titriyor gibiydi. Mektubu aldıktan sonra başını kaldırmadı, uzaklaşmadı. Tatlı bir sesle, "Beni korkuttunuz," dedi. "Affedin beni." Olga sustu. Oblomov içini çekerek, "Bu korkunç asla sözü." Olga kızararak, zor işitilir bir sesle, "O da geçecek," diye fısıldadı. Olga Oblomov'a çekingen ve şefkatli bir yüzle baktı. İki elini tutup hararetle sıktı ve kalbine götürdü. "Duyuyor musunuz nasıl çarpıyor? Beni korkuttunuz. Bırakın gideyim." Oblomov'a bakmadan geriye döndü ve eteğini hafifçe kaldırarak koştu. Oblomov, "Nereye kaçıyorsunuz? Yorgunum, arkanızdan yetişemem." "Bırakın beni, ben gidip şarkı söyleyeceğim. Kalbim o kadar doldu ki göğsüme sığmıyor." Oblomov yerinde durarak ona uçup giden bir meleğe bakar gibi hayran hayran baka kaldı. Kendi kendine hüzünle, "Demek şu anda solup gidecek," dedi. Yürüyor mu, yürümüyor mu farkında değildi. Leylaklar geçti. Dünkü güzel gün, hayallerle, sıkıntıyla dolu gece de geçti. Evet, bu anda geçecek. Dün gece geldi geçti, fakat yepyeni bir sabah doğdu. Oblomov yüksek sesle kendi kendine, "Bu ne iştir? Demek aşk da geçiyor. Bense öyle sanıyordum ki aşıkların hayatı sıcak bir öğle vakti gibi rüzgarsız, hareketsizdir. Halbuki sevgide de rahat yok. O da değişiyor, durmadan değişiyor. Bütün hayat gibi." Ama Yeşua gibi güneşe yerinde dur diyecek adam daha doğmadı. Oblomov kendi kendine kaygıyla sordu. Yarın ne olacak? Sonra dalgın dalgın evinin yolunu tuttu. Olga'nın pencereleri önden geçerken kalbinin nasıl Schubert'in müziğine boşandığını, sevinç ve saadetten nasıl taştığını duydu. Allah'ım, yaşamak ne kadar tatlı. Oblomov eve dönünce Stolt'tan bir mektup buldu. Mektubun başında ve sonunda "ya şimdi ya hiçbir zaman" sözleri vardı. Stolt ona uyuşukluğu için bir sürü sistemler ediyor, önce İsviçre'ye sonra İtalya'ya gideceğini, Oblomov'u İsviçre'de mutlaka bekleyeceğini yazıyordu. İsviçre'ye gidemezse bari köye gidip işlerini düzeltmesini, köylüleri işe sürmesini, gelirini sağlama bağlamasını, yeni evini yaptırmaya başlamasını yazıyordu. Sonunda "Sözümüzü unutma. Ya şimdi ya hiçbir zaman," diyordu. Oblomov "Şimdi, şimdi, şimdi," dedi. "Andrei hayatıma nasıl bir maceranın girdiğini bilmiyor. Bundan fazla ne bekliyor? Ben bundan fazla hareketli olabilir miyim? Kendisini benim halimde görmek isterdim. Kitaplarda Fransızların, İngilizlerin hep iş başında, hareket halinde olduklarını yazarlar. Ama bu adamlar Avrupa'yı, Asya'yı, Afrika'yı sırf kendi keyifleri için dolaşırlar. Albümlerine resim çizmek, toprağın altından antikalar çıkarmak, aslan avlamak, maymun yakalamak gibi işlerle uğraşırlar. Ya da soylu bir tembellikle evlerinde oturur, dostlarıyla, bayanlarla öğle yemekleri, akşam yemekleri yerler. Bütün yaptıkları bundan ibaret. Ben ne diye yorucu işlere mahkum olacakmışım? Bir insanın beygir gibi çalışması yalnız Andrei'nin düşüncesi. Ne diye çalışacakmışım? Yemek yemek, sırtına elbiselerini geçirmek iş olarak yeter. Şimdi Olga bana Oblomovka'ya gidip gitmeyeceğimi soruyor. Oblomov yazılar yazarak, hesaplar yaparak ateşli saatler geçirdi. Ve sonunda bir mimara başvurdu. Birkaç gün sonra evin ve bahçenin planları masanın üstünde duruyordu. Evin odaları boldu. İki de balkonu vardı. Gülümseyerek düşünüyordu. Burası benim odam, burası Olga'nın odası, burası çocukların odası, burası yatak odası. Fakat köylüler, ah şu köylüler. Dudaklarındaki gülümseme kayboldu. Komşum mektubunda bin türlü işten söz ediyor. Sürülen tarlalar, her aşın toprağın verimi. Aman ne sıkıntılı işler. İşlek bir köye kadar yol yapmak masrafını göze almalıymışım. Derenin üstünde de bir köprü kurmalıymışız. 3000 ruble göndermeliymişim. Oblomovka'yı da rehine vermeliymişim. Peki ama ben ne bilirim bunları? Gerçekten lazım mı bunlar? Bir kar çıkar mı bunlardan? Benimle alay mı ediyor bu adam? Dürüst bir adam olduğunu farz edelim. Stolz onu tanıyor ama aldanabilir. O zaman paralar da havaya gider. 3000 ruble az para değil. Nereden bulabilirim? Hayır, bu işte fazla tehlike var. Son mektubunda köylülerin boş araziye yerleştirilmesini yazıyor. Derhal de cevap istiyor. Amma da aceleci adam. Rehin işi için gerekli bütün vesikaları göndereceğini vaat ediyor. Ona bir vekaletname gönderecekmişim. Noterde tasdik ettirmeliymişim. Daha da neler. Noterin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Kime başvuracağım? Oblomov mektubu 15 gün kadar cevapsız bıraktı. Bu arada Olga kendisine notere gidip gitmediğini sordu. Stoltz'dan bir mektup geldi. Olga da bir mektup aldı. Stoltz ona Oblomov'un ne yaptığını soruyordu. Fakat Olga Oblomov'un işlerini pek uzaktan izleyebiliyor ancak kendine ait taraflarıyla uğraşabiliyordu. Oblomov mutlu görünüyor mu? Her gün vaktinde evden çıkıyor mu? Kayın ormanına saatinde geliyor mu? Günlük havadislerle meşgul oluyor mu? Olga'nın bildiği yalnız bunlardı. Onun asıl endişesi Oblomov'un hayatının başlıca amacından, kendisinden uzaklaşmasıydı. Onun noteri sorması da sadece Stoltz'un sorusuna cevap vermek içindi. Yazın en sıcak zamanı Haziran sonlarıydı. Hava çok güzeldi. Oblomov Olga'dan hemen hiç ayrılmıyordu. Güzel günlerde parktaydılar. Öğle sıcağında kayın ormanında ağaç gölgelerine sığınıyorlardı. Oblomov Olga'nın ayak ucuna oturup kitap okuyordu ona. Olga bir başka nakışa başlamıştı. Bu seferki Oblomov içindi. Yüreklerinde yazın sıcaklığı vardı. Olga, Oblomov'un yanı başında koruyucu bir melek gibi duruyordu. Işıklı gözleriyle Oblomov'un yüzüne bakıyor, aklından geçenleri keşfediyor. Bütün hayatları, duyguları, değişen bulutları yansıtan bir ırmak gibi sakin akıp gidiyordu. Olga'nın hayat, aşk ve her şey hakkındaki görüşü daha açık, daha kesindi. Kendine güveni artmış, gelecekten korkmaz olmuştu. Düşüncesi yeni yeni yollarda gelişiyordu. Kişiliğine yeni değerler katılıyordu. Ruhu derin, şairane duygulardan kurtuluyor, daha düz, daha güvenilir bir yola giriyordu. Öyle bir sebatı vardı ki, yalnız mukadderata değil, Oblomov'un uyuşukluğuna ve hareketsizliğine de garip geldi. Olga, bir fikrin üzerinde durdu mu, işler çarçabuk yürürdü. Artık hep onu konuşurdu. Konuşmasa bile hep onu düşündüğü belli olurdu. Bilirdiniz ki, unutmayacak, ihmal etmeyecek, gevşemeyecek, her şeyi düşünecek ve ne yapıp yapıp gayesine ulaşacaktı. Oblomov, Olga'daki gücün hangi durumda olursa olsun yapacağı şeyi bilme içgüdüsünün nereden geldiğini anlamıyordu. Bunun sebebi herhalde kaşlarından birinin hep eğri ve ötekinden daha yukarıda olması. Bu kaşın üstünde incecik zor görülür bir kırışık var. İşte iradesinin saklandığı yer orası olacak. En rahat, en mutlu zamanlarda bile kaşları düz durmaz, o kırışık hiçbir zaman silinmezdi. Hareketlerinde hiçbir katılık, sertlik yoktu. Kararlı ve sebatlı olması kadınlığını hiç de azaltmıyordu. bir dişi aslan kesilmek, münasebetsiz erkeklere haddini bildirmek, zekasıyla çevresindekileri hayran edip salonun bir köşesinde duran bir kimseye bravo diye bağırmak onun harcı değildi. Birçok kadınlar gibi o da ürkekti. Gerçi fare gördüğü zaman korkmaz, bir sandalye devrildiği zaman bayılmazdı. Ama evden fazla uzaklaşmaktan çekinir, garip bakışlı bir köylü gördüğü zaman yolunu değiştirir, geceleri bütün kadınlar gibi hırsızlar gelir diye penceresini kapardı. Kalbi çabuk yumuşar, kolayca merhamete gelirdi. Onu ağlatmak hiç de zor değildi, kalbinin yolunu bulmak çok kolaydı. Sevgisinde pek şefkatliydi, herkese nazik ve dikkatli davranırdı. Kısacası Olga tam bir kadındı. Zaman zaman konuşmasında bir alay kıvılcımı parlardı. Fakat o kadar zarif, o kadar sevimli bir zekası vardı ki onun alayına uğramak hoşuna giderdi insanın. Esintiden falan korkmaz, akşamüstü hafif giyinir, bir şey de olmazdı. Sağlığı, iştahı her zaman yerindeydi. Sevdiği yemekleri pişirmesini bilirdi. Bütün bunlar kadınların çoğunda vardı. Fakat onlar şu ya da bu durumda ne yapacaklarını bilmezler, bilseler de başkalarından öğrenmişlerdir. Kendi hareketlerinin hesabını veremezler, ya teyzelerini ya kuzenlerini ileri sürerler. Çokları ne istediklerini bile bilmez. Bir şeye karar verdikleri zaman o kadar yumuşaktırlar ki insan gerçekten bu işi isteyip istemediklerini kestiremez. Öyle olmaları herhalde kaşlarının yolunmuş iki yay gibi bir hizada durması ve alınlarında buruşuk bulunmaması yüzündendir. Olga ile Oblomov arasında başkalarının görmediği gizli bir anlaşma vardı. Başkalarının yanında her bakışlarının, her kelimelerinin ayrı bir anlamı vardı. Sonra her şeyde aşklarıyla bir ilişki görüyorlardı. Olga bütün soğukkanlılığına rağmen yemekte biri kendisininkine benzeyen bir aşk hikayesi anlatsa kızarırdı. Bütün aşk hikayeleri de birbirine benzediği için bu kızarma sık sık olurdu. Oblomov da aşktan söz edilince şaşkınlıktan çayda çöreklere öyle bir saldırır ki mutlaka birisini güldürürdü. İkisi de pek ihtiyatlı ve dikkatli olmuşlardı. Olga bazen teyzesine Oblomov'u gördüğünü söylemez, Oblomov da parkta gezmeye giderken evdekilere şehre gittiğini söylerdi. Zekasının ve anlayışının açıklığına, tazeliğine, sağlamlığına rağmen Olga'da marazi bazı haller belirmeye başlamıştı. Zaman zaman sebebini bir türlü anlayamadığı rahatsızlıklar geçiriyordu. Öğle sıcağında Oblomov'un koluna girip yürürken bazen omuzuna tembel tembel yaslanıyor, bitkinlik içinde susuyordu. O zaman bütün canlılığı gidiyor, yorgun ve perişan gözlerini bir noktaya dikip baka kalıyordu. Üstüne bir ağırlık basıyor, göğsü daralıyor, bunalıyordu. Pelerinini, başörtüsünü atmak kâr etmiyor, içindeki sıkıntı geçmiyordu. Kendini bir ağaç altına atıp saatlerce yatmak istiyordu canı. Böyle anlarda Oblomov ne yapacağını şaşırır, bir dalla yüzüne yelpazelerdi. Olga sabırsızlıkla elini iter, bir türlü rahat etmezdi. Sonunda birden derin bir ah çeker, çevresine sevinçle bakar, gözlerini Oblomov'a çevirerek elini sıkardı. Neşesi, canlılığı ve kendine güveni tekrar yerine gelirdi. Bir akşam yine üstüne fenalık gelmişti. Uykuda gezenlere benziyordu. O akşam Oblomov onun yeni bir tarafını gördü. Hava sıcak ve boğucuydu. Ormandan ılık bir rüzgar püfür püfür esiyordu. Gök ağır bulutlarla kaplıydı. Hava gittikçe kararıyordu. Baron, "Yağmur yağacak," dedi, eve döndüler. Maria Mihailovna odasına çekildi. Olga bir süre dalgın dalgın piyano çaldıktan sonra birdenbire durdu. Oblomov'a, "Çalamıyorum. Parmaklarım titriyor. Boğulacak gibi oluyorum. Bahçeye gidelim," dedi. Ağaçlar arasında el ele verip yürüdüler. Olga'nın elleri yaş ve yumuşaktı. Parka girdiler. Ağaçlar ve fundalıklar bir karaltı haline gelmişti. İnsan iki adım ilerisini göremiyordu. Yalnız kumlu yollar kıvrım kıvrım belli oluyordu. Olga karanlıklara doğru dikkatle baktı ve Oblomov'a sokuldu. Sessizce dolaştılar. İki siyah duvar haline gelen ağaçlar arasından adeta el yordamıyla ilerledikleri sırada Olga birdenbire ''Korkuyorum.'' dedi. ''Oblomov, neden korkuyorsun? Yanında değil miyim?'' ''Senden de korkuyorum ama bu hoş bir korku. Kalbim çarpıyor. Ver elini, bak nasıl çarpıyor.'' Olga ürpermeler içinde çevresine bakıyordu. Birdenbire iki eliyle Oblomov'un omuzuna sarılarak ''Şuraya bakın. Görüyor musunuz? Karanlıkta bir şeyler parlıyor.'' Oblomov'a iyice sokuldu. Oblomov, ''Bir şey yok.'' dedi. Ama o da sırtında soğuk bir ürperti duydu. Olga fısıldar gibi, ''Gözlerimi kapa çabuk. İyice kapa.'' dedi. ''Şimdi daha rahatım. Bir şey değil, sinirden olacak. Bak gene görünüyorlar. Bak kim var orada? Bir sıraya oturalım.'' Oblomov, ''Eve gidelim Olga.'' dedi. ''İyi değilsin.'' Olga başını omuzuna koydu. ''Hayır, burada hava daha serin. İçim daralıyor.'' Oblomov yanağında Olga'nın sıcak nefesini duyuyordu. Eliyle başını tuttu. Başı da sıcaktı. Gittikçe daha zor nefes alıyor, ikide bir içini çekiyordu. Oblomov telaşla, ''Eve gitsek daha iyi değil mi? Biraz uzansan.'' Olga zor işitilir bir sesle, baygın baygın, ''Hayır, hayır, bırak beni, içim yanıyor. Hadi eve gidelim. Hayır, dur, şimdi geçer.'' Tekrar Oblomov'un elini sıkıyor, durup durup gözlerinin içine bakıyordu. Bir müddet konuşmadı. Sonra birdenbire ağlamaya başladı. İlkin yavaş yavaş, sonra hıçkırıklarla. Oblomov ne yapacağını şaşırmış. ''Allah aşkına Olga, çabuk eve gidelim.'' diyordu. Olga hıçkırıklar arasında, ''Bir şey yok canım. Bırak beni, ağlamak istiyorum. Gözyaşları serinletir, sinirden oluyor bu.'' Oblomov karanlıkta Olga'nın ağır nefeslerini işitiyor, elinde sıcak gözyaşlarını duyuyordu. Olga'nın sinirli elleri ellerini sıkıyordu. Oblomov'un nefes almaya, parmaklarını oynatmaya cesareti yoktu. Başı omuzundan, sıcak nefesi yanağından gitmiyordu. O da titriyor fakat bir türlü dudaklarını Olga'nın yanağına dokunduramıyordu. Olga nihayet sakinleşti, nefesi düzeldi, sustu. Oblomov acaba uyudu mu diye merak ediyor ve kımıldanamıyordu. Olga diye fısıldadı. Ne var? Geçti artık, iyiyim, rahat nefes alıyorum. Oblomov, gidelim dedi. Olga istemeye istemeye kabul etti. Peki gidelim. Eve doğru çekingen adımlarla yürürken Olga başını omzuna koyup elini sıkarak, sevgilim dedi. Eve girdikleri zaman Oblomov Olga'ya baktı. Bitkin görünüyordu ama yüzünde rüyadaymış gibi garip bir gülümseme vardı. Onu divana oturttu, yanına diz çöktü ve birkaç defa derin bir sevgiyle elini tekrar tekrar öptü. Olga hep aynı gülümsemeyle ona ellerini bıraktı ve giderken gözlerini kapıya kadar ondan ayırmadı. Oblomov kapıya gelince başını çevirdi. Olga yüzünde hep aynı baygın ifade, dudaklarında aynı gülümsemeyle ona bakıyordu. Bu gülümseme sanki Olga'nın iradesi dışındaydı. Oblomov düşünceli düşünceli çıktı. Bu gülümsemeyi başka bir yerde görmüştü. Zihninde böyle gülümseyen bir kadının resmini bulmaya çalışıyordu. Bir yerde böyle bir resim görmüştü. Cordelia mıydı acaba? Hayır, o değildi. Ertesi gün Olga'nın sıhhatini sordurdu. Çok iyi olduğu cevabını getirdiler. Kendisini yemeğe bekliyormuş. Akşam da havai fişekleri görmek için 5 verst ötede bir yere gideceklermiş. Bu habere Oblomov inanmadı ve kendisi görmeye gitti. Olga gerçekten bir çiçek gibi tazeydi. Gözleri parlak, yanakları kırmızı, sesi canlıydı. Ama Oblomov yanına gelip dün geceden sonra nasıl olduğunu sorunca şaşırdı, kızardı ve acele acele ''Hafif bir sinir buhranı geçirdim. Teyzem geceleri daha erken yatmamı söylüyor. Son zamanlarda sık sık böyle...'' cümlesini bitirmedi. Bu konunun kapanması için neredeyse yalvaracaktı. Niçin böyle şaşırdığını kendisi de bilmiyordu. Niçin dün akşamı hatırlamak onu üzüyor, içini yakıyordu. Bir şeyden utanıyor, kendine mi, Oblomov'a mı kızdığını bilmiyordu. Oblomov ona gittikçe daha yakın, daha sevimli geliyordu. Onu ağlayasıya seviyordu. Dün gece sanki esrarlı bir el onları birbirine bağlamıştı. Uzun zaman uyuyamadı. Sabahleyin parkla ev arasındaki yolda heyecanla bir aşağı bir yukarı gitti geldi. Hep düşünüyor, kaşlarını çatıyor, ansızın kızarıyor, bir şeylere gülümsüyor fakat hiçbir sonuca varamıyordu. Ah ne mutlu Sonichka'ya, o olsa hemen kararını verirdi. Peki Oblomov'a ne oluyordu? Niçin dün gece nefesi yüzüne değdiği, sıcak gözyaşlarını eline döküldüğü halde, eve kadar adeta kolları arasında gittiği halde, kalbinin gizli sesini işittiği halde sessiz ve hareketsiz kalmıştı? Başka erkekler de insana bu gözlerle mi bakarlardı? Oblomov gençliğini, her şeyi bilen ve hiçbir şeye inanmayan, bütün hayat meselelerini çoktan halletmiş, her şeyi soğukkanlılıkla incelemiş gençler arasında geçirdiği halde hala dostluğa, aşka, şerefe inanıyordu. Bütün aldanmalarına rağmen gene de inancını yitirmemişti. Hala kadınların safiyetine inanıyordu. Büyük bir değer verdiği bu saflığa çok şeyler feda etmeye hazırdı. Fakat yüreğindeki bu temiz inancı açıkça söyleyecek kadar da iradeli değildi. Fazileti gizliden gizliye tadıyor fakat konuşurken fazileti küçümseyip alaya alanlara katılıyor, onlarla birlikte her şeyi inkar ediyordu. Bir laf kalabalığı ortasına atılan iyi, gerçek ve temiz bir sözün ne kadar ağır bastığını, konuşmaları nasıl başka bir yöne çevirdiğini hiç fark etmemişti. Bilmiyordu ki sahte bir utanma ile değil, cesaretle ve ulu orta söylenen bir söz dedikoduların iğrenç gürültüleri arasında kaybolmaz, toplum hayatının derinliklerine bir inci gibi iner, kendisine her zaman bir sedef bulabilirdi. Birçok insanlar iyilikten utanarak söz ettikleri halde kendilerini lekeleyebilecek boş ve kötü sözleri yüksek sesle ve cüretle söylerler. Fakat Oblomov'un hareketleri dürüsttü. Vicdanında bile bile işlenmiş hiçbir günah yoktu. Hiçbir fazileti ayak altına almış değildi. Günlük konuşmalarda kadınlardan parayla alıp verilen bir matah gibi söz edilmesine dayanamazdı. Bir erkeğin şerefini kaybetmesine, bir kadının çamura düşmesine her zaman vahlanır fakat çevresindekilerin yargılarından korkarak bir şey söylemezdi. Onun duygularını birisinin keşfetmesi lazımdı. Olga keşfetti. Erkekler bu çeşit duygularla alay ederler. Kadınlarsa onlara değer verirler. Temiz ve faziletli olanlar hemen bu duygulara aşina çıkarlar, bozuk ruhlu olanlarsa bu duygularla kötülüklerini temizlemek çabasına düşerler. Yaz artık sona eriyordu. Sabahlarda, akşamlarda ıslak, karanlık olmaya başlamıştı. Dil leylaklar, meyveler bile geçmişti. Olga ile Oblomov her gün buluşuyorlardı. Oblomov yeniden hayata kavuşmuş, yıllardan beri bıraktığı şeyleri yeniden bulmuştu. Şimdi artık Fransız elçisinin Roma'yı neden bıraktığını, İngilizlerin niçin doğuya savaş gemileri gönderdiğini biliyor, Fransa ve Almanya'da yapılacak demir yollarıyla ilgileniyordu. Fakat Oblomovka'dan bucağı yapılacak yolu düşünmüyor, işleriyle uğraşmak için kimseye vekalet vermiyordu. İşte olsa da cevap yazmıyordu. Oblomov'un bildiği şeyler yalnız Olga'nın evindeki günlük konuşma konuları, gazete havadisleri ve Olga'nın ısrarıyla izlediği yabancı edebiyat yayınlarıydı. Geri kalan her şeyi aşk silmiş süpürmüştü. Gül pembe havadaki sık değişikliklere rağmen ufukta hiç bulut yoktu. Bununla birlikte Olga zaman zaman Oblomov hakkında endişeye düşmeye başlar, aşkından artan vakit ve duygularla sevgisini tahlil eder. Sorduğu sorulara Oblomov tam ve rahat bir cevap veremediği, duyguları birbirine uymadığı, kendisinin coşkunluğuna sadece ateşli ve durgun bir bakışla karşılık verdiği zamanlar içine kasvet çökerdi. O zaman yüreğine yılan gibi soğuk bir şey girer, onu güzel rüyalarından uyandırır ve aşkın sıcak, büyülü dünyası sisli bir sonbahar gününe dönerdi. Kendi kendine içinin neden rahat etmediğini, mutluluğunun neden yarım kaldığını sorardı. Eksik olan neydi? Daha fazla ne istiyordu? Kaderinin istediği Oblomov'u sevmek değil miydi? Oblomov'un iyi kalbi, doğruluğa inanışı ve bilhassa şefkati, hiçbir erkeğin gözünde görmediği şefkati bu aşkı haklı çıkarmaya yeterdi. Gözlerindeki manayı her zaman anlaması, sesinin her zaman rüyalarında ve belki de gerçekte duyduğu sese benzemesi o kadar önemli miydi? Bunlar herhalde kuruntuydu. Ne diye üstünde durup rahatını bozuyordu? Zaten bu aşktan kurtulmak istese bile kurtulabilir miydi? Olan olmuştu. İçine düştüğü aşkı bir elbise gibi çıkarıp atamazdı. İnsan iki defa sevemez. Ahlaksızlık sayılır diyordu. Böylece Olga aşkı öğreniyor, kendini deniyor, ruhundaki her ilerlemeyi gülerek, ağlayarak, derin derin düşünerek seyrediyordu. Bu yüzden bazen gülmesine de ağlamasına da perde çeken ve Oblomov'u telaşa düşüren düşünceli bir tavır takınırdı. İçinde olup biteni Oblomov'a sezdirmek bile istemezdi.